Ayrım 3. Fırtına Çocukları, Temos Kornaros, Sayfa 32. 2. Bir tutuklu için anıların kapılarını ardına kadar açıp geçmiş olayların hortumuna kendini kaptırmak her durumda akıl harcı sayılmasa gerek. Ama bazen bir öfke, bir fırtına anı, insanın kulağına saplanan ateşli bir sözcük, anıları öylesine korkunç bir biçimde birbirine yaklaştırır ki, geçmiş yaşantıların çağrısına zor dayanabilir kişioğlu. Burada cezaevinde her şey, insanlar, eşyalar, sözcükler insana hep eski acıları, eskiden çekilenleri, inatlıca verilen kesin kararları ve umutsuz geceleri hatırlatır. Cezaevinde Mezohoralılarla arkadaşlık ediyorum. Mezohora'yı yeniden yaşamam gerektiğini bilmeliydim. Dilersem ekibimi değiştirebilirim ama istemiyorum bunu. Eski acıları duymak, eski tozları yutmak, eski açlıkları çekmek benim için zorunlu. Daha çok, daha çok kin duyabilmem için zorunlu bunlar. Bu kinin hedefi de açık seçik ortada. Düşman alçakça, rezilce, sinik bir biçimde bizim kuşağı daha beşiğinden beri izlemektedir, eteğimizi dişlemekte, kanımızı yalamakta. Sonra da ağzında piposu, yalanmış kemiklerin dibine çöreklenmiş, kişioğluna görev nedir, uygarlık düzen nedir, bunlardan dem vurmakta. Kitaplardan sayfalar, Serjan James'inkine benzer mektuplar okumakta, dil dökmekte ya da yönetici katların yasaları ve düzeltme sistemleriyle Spiromilos gibilerin numaralarıyla bu işi başarmaya çalışmakta, seni eğitmek istemekte. Kin duymadan geçireceğim her saniye benim için yitirilmiş bir zaman. Yorulup katıldığım zamanlar, anıların elindeki kırbaçlar beni kinler havuzunun sonsuzluğuna doğru itmekte. Gerçek düşmanla ilk yüz yüze geldiğim yere doğru yöneltmekte. İngilizlerle, yabancılarla. Spiromilos bana kendimi tutmamı, ölçülü olmamı söylerken, beni kavrayıp Mezohora sokaklarına, avlularına hızla fırlattığının farkında değil. Kendisine öfkeli olduğumu sanıyor o, hem de nedensiz yere. Bunun için de uzunca bir aradan sonra yanıma sokuluyor. Durumun açıklanmasını istediğini söylüyor bana. Yüzü hareketsiz, gözleri ölü balık gözleri gibi anlamsız. Sonra da bu İngiliz suratına bakıp sakinleşmemi bekliyor. Olur mu bu? Tartışmaya girecek durumda değilim diyorum. Güzel diye karşılık veriyor sakin. Başka zaman gelirim. Ama Yunanlı sıfatı takın da gel. Bu ütülü kolalı suratı görünce fitilim ateş alıyor. Anlatabildim mi? Bana tüm şeytanları ve eski patikaları hatırlatıyor. Güzel diyor bir daha ve dudaklarına lütfen hafifçe mekanik bir kımıldama izni veriyor. Bununla da içinde bana karşı öfkesi olmadığını, yalnız gülümseme üreten İngiliz soğukkanlılığı bulunduğunu anlatmak istiyor. Kişi olarak seninle hiçbir alıp veremediğim yok diyorum. Benim derdim sana bu suratı takanlarla. Hem bir daha şu güzel sözcüğünü kullanma. Mr. Kemp'in all right'larını andırıyor, içim bulanıyor. Anlaşıldı mı? Ha? Neredeyse Yunanlı oluverecekti bir an için. Burun deliklerinde öfke pırpır etmeye başlıyor ama bir türlü parlayamıyor. Belki günün birinde daha iyi anlaşırız. Zavallı, İngilizlerle öylesine haşır neşir olmuş ki, yüz ifadeleriyle, hareketleriyle onları öylesine benimsemiş ki, vicdanını bile kuşatmaya hazır duruma getirmişler düşmanlar. Acıyorum adama, içimden acıyorum. Onun da bazen acı duyduğunu anlıyorum. O zaman da geçen yılların derinliklerinden şimdi çoktan ölmüş olan yaşlı Sotiri'yi, onunla birlikte kaldığımız Mandra'daki komşularımızı görüyorum. Bize uygar koruyucularımızı hatırlatan her şeye karşı içimizde yanan öç alma ateşi, duyduğumuz tiksinti ve kini düşünüyor ve bu bakımdan bu kerte alçaldığım için yaşlı Sotiri'nin ve eski komşularımızın bana yakınan gözlerle baktıklarını görüyorum. Bu hep böyledir. Bir İngiliz suratı görmeyeyim, İngilizce bir söz duymayayım. İçimdeki öfke muslukları hemen açılır. İngiliz avam kamerasının laboratuvarlarında hazırlanan, yetinmeyi bilme serumu iğneleri vurulan, Mezohora adındaki alacalı, dayanıklı, sıkıntıya katlanan kasabanın saldırısına uğrarım hep. Buyurun işte, şimdi şu an yine yaşlı Sotir'in koluna girmişim, körle kılavuzu gibi. Onun doğduğu, bunca sıla özlemi çektiği kasabaya giriyoruz bir tam vakti. Ne var ki kendisine bir bekleyeni de yok. Ne dostlar, ne bir içim su, kız yeğenler. Kasabanın kenar mahallelerinden geçiyoruz. Bir ömrün düşlerini ve özlemlerini satmak istiyoruz. Tutturabildiğimiz fiyata. Ama alan nerede? Hiçbir kapı bu ihtiyara tenezzül edip açılmıyor. Kendi kapısında gösterdiği yok. Bir içim sulara gelince, bu çeşitten ne kendinin ne de başkalarının var görünürlerde. Tam takır bir avluda koca karının biri güneşin altında esniyor. Dudaklarına, burun deliklerine kümelenmiş sinekler yüzünü seçmemize engel oluyor. Bu koca karının Sotiri M. diye birini duymuşluğu vardı. Ama uykusunun orta göbeğinde bomboş düşünü görürken verdiği karşılıktan da emin değildi kendisi. Kısa kesiyor, bezgin konuşuyordu. Belki de bir zamanların kız kardeşi olabilirdi. Belki bir amca kızı, hala kızı, belki bir düş ya da bir içim su, bir körpecik. Kim bilir? Böylesine canından bezmiş olduğuna göre, anılardan ürktüğüne göre nereden bilecektik biz bunu? Yaşlı Sotiri inatla duruyor işin üstünde. Eğer kız kardeşi değilse belki kız kardeşinin kızıdır. Ama ne yararı var, ne denilir? İhtiyarın acısını ta içimde duyuyorum. Beni de kaybetmek düşüncesinden doğan acısını seziyorum. Avutuyorum onu. Ya işte böyle Sotiri amca. Böyledir işte hayat. İnsanlar unutuluverirler. Ama üzülmeye değmez. Bak dostuz işte. Ayrılmaz iki dost. Can yoldaşı. Onu bir gölgeye oturtup dinlen şuracıkta diyorum. Az sonra dönerim. Bakışlarını hiç unutamayacağım. Bulanıktı, bitkindi bu bakışlar. Bu bakışlarıyla bana açıkça şöyle diyordu. Haklısın. Benden kaçtığını biliyorum. Yolun açık olsun. Kucaklayıp öpüyorum ihtiyarı. Koyma böyle şeyler kafana. Çabuk döneceğim. Tütün de getiririm sana. Yolda tanıştığımız öğretmeni aramaya gidiyorum. Doğduğun ocağa dön. Yıkıntılarının önünde kedilerin leşlerini bul. Eşiğinin dibinde yaban otlarının alabildiğine yeşerdiğini gör. Bu yıkıntıların dışında, kayıtsız gökyüzünün altında bir yerde tüm düşlerini ve umutlarını bir geceye aşmayan bir süre içinde gömmek durumunda kal. Günahların en büyüğü. Buluyorum öğretmeni. Ben bir iş tutuncaya kadar yiyecek vereceğini söylüyor. Yatacak yer gösteriyor ikimiz için. Can adam. O da olmasaydı çevremizi saran bu insan manzarasının uyuşuk kayıtsızlığı benimki gibi duygulu bir çocuk yüreğini kim bilir ne yönlere, yöntemlere sürükleyecekti bilinmez. Kişioğlunu daha doğar doğmaz kocamışlığın beklediği, ortalama insan yaşının 35'i aşmadığı bu yerde aradan geçen 30 yıldan sonra seni kim bekler artık? Mezohora gibi yerlerde hayat zordur. Bu kent insana kendi yavrularının kanını emen bir cadı kanısını veriyor. Bodrumun birinde dünyaya açarsın gözlerini, avlunun güneşine çıkmadan kocamış bulursun kendini ve her an doğması beklenen başka bir zavallı yaratığa yerini bırakman gerektiğini anlarsın. Şosenin bir dönemecinde, orak mevsimi bir hendeğin içinde, maden galerilerinde her an doğan yaratıkların. Bu yaratıklardan biri belki de sayısız genel evlerin birinde doğabilir. İngiliz şirketinin listelerine yazılmak ya da başkalarının hakaretinden sana ömrün boyunca rahat yüzü göstermeyecek, yaşantını zehir edecek, yakışıksız, takma bir addan kurtulmak için kendine bir soyadı aramaya gittiğin zaman ne olduğunu, kim olduğunu öğreneceksin. Canlar işte böylesine bitiveriyordu kıyıda köşede. Kısa bir süre küfler içinde kımıldanıyor, bazen de bu kısa süre içinde kendilerinin de insan olduğunu öğreniyorlar. Bu garip yeni haberi alınca da hayran kalıyorlar. Bazen içlerinde belki de köpeklerin, koyunların karşısında gururlanmak gibi bir durumlar da beliriyordu. Ama böylesine yiğitçe çıkışları, gururlanmayı ne yapacaklarını kestirmek için vakitleri olmadığından karılarına dayak atmayı, esrar çekmeyi yeğe sayıyorlar. Güneşi ancak pazar günleri ya da iflahlarını kesen sıtma nöbetlerinin geçmesi için galerilerden dışarı bırakıldıkları zaman görebiliyorlar. Bol bol güneşleniyorlardı o zaman. Kullandıkları tek ilaç da zaten buydu. Mezohora bir yamalı bohça. Köy desen değil, kent desen değil. Bu kasabanın insanları işbaşı yapabilmek için gece yarıları dökülüyor yollara. Kasabanın dışında pamuk tarlalarının başladığı yerde ayrılıyorlar iki kola. Bunlardan biri patikayı izleyip kestirmeden linyit ocaklarına, öbürü de pamuk ve afyon tarlalarının bulunduğu uçsuz bucaksız düze yöneliyor, sonra da dağılıp kayboluyor. Afyon tarımını şirket salt sağlık nedenleriyle yapıyor. Sakın aklına başka şey gelmesin. Tabelalarda söylüyor bunu. İlaç sanayiinde kullanmaya mahsus. Kasabada ancak kocamış, ölümü bekleyen yaşlılarla, domuz yavrularıyla haşır neşir, fışkı çukurlarında debeleyen küçük çocuklar, bebeler kalıyor. Kasabayla ilk karşılaştığında sende kalan izlenim, bu kasabanın felce uğramış ve bunun şaşkınlığı içinde her şeyi yüzüstü bırakmış bir insana benzediğidir. Kasabanın girişinde tahları, yolları iyi düzenlenmiş bir park var. Tam 5 tane mermer kaide, üzerine oturtulacak heykelleri beklemekte. daha üç kaideye de Rigas, Diakos, Karayis, Kakis. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın bu kahramanları tırmanmışlar aceleci. Saldırı başlamadan esir düşmüş gibi bir halleri var. Üzüntülü, tasalı seyrediyorlar çevreyi. Batı kesiminde suları bir bataklıktan farksız ufacık bir gölün kıyısında iki büyük yapıya başlanmış. Ama bu yapılar temelleri üzerinde bir metre bile yükselememişler. Arnavut kaldırımlı dar sokaklarından her an elinde tesbihi, başında sarığı bir kadı efendinin, ona yol vermek için kenara çekilen bir hanımın geçtiğini görür gibi oluyor insan her an. Birkaç adım ileride kasabayı ikiye bölen geniş bir yol. Bu yol kasaba alanından başlamakta. Asfalt 200 metre devam ettikten sonra yerini çukurlara, çamura bırakmakta. Sağda solda tek tük uyuz, pörsük, kekik otları serpili. Kenar mahalle evlerinin çoğu kerpiç, pencerelerde çuvallar gerili perde yerine çerçevesiz bu pencereler, marangoz ustaları işlerini bitirmek kısmet olmadan göçüp gitmişler öbür dünyaya sanki. Sürekli bir çalışmayla tamamlanması için gerekli gücün yitirilmiş olduğu girişimler, başlangıçlar sezmekte insan her şeyinde bu kasabanın. Her şey yarıda kalmış. Yapılar, yollar, yaşantılar. Linyit ocaklarının bulunduğu yamaçta geniş, bakımlı bahçeleriyle çevrili üç yapı var. Modern yapılar bunlar. Akşamları halk işten çıktığında, ışıklar yandığında, çarşıda, kasaba alanında, büyük yolda bir canlılık başlar. Ama bu canlılığın temposu yavaş, uyuşuk, sıkıntılı, kara. İnsanlar, arabalar, sabana koşulu hayvanlar, odun yüklü eşekler, bazen de kasabanın bu uyuşuk temposuna katılan bir otomobil oluşturmakta bu canlılığı. Günde üç kez linyit ocaklarının bulunduğu yamaçtan gelen düdük sesleri bu durumla çelişiyor. Cumartesi akşamları da havada çelişik bir müzik kumkuması belirir. Alanda bir laterna buğuk buğuk, nefes darlığı geçirircesine zırıldar. Bir düş anısı gibi bir şeydir bu. Yarı yolda umutsuzluğa kapılmışçasına bir ağıta çevirir işi. Bu ağıt havasına şimdi neşeli bir dans müziği dalgası katılır. Yamaçtaki yapıdan gelmektedir bu dalga. Aynı anda bir başka dalga, bir billur kahkahalar dalgası çalkalanır havada. İnsan bu kentin simsiyah, ipince toz bulutu içinde bu billur dalganın nasıl taşlanıp kalmadığına şaşar. Neden yarıda kalmaz bu dalgalar? Şaşar insan. Neden donup kalmaz, neden? Mezohora insanlarının gülümsemesi, gülümseme değil de ondan. Bir gülümseme çabası ki, daha kahkaha haline gelip çiçek açamadan bir hınzır şeytanın elinin altında kalıp ezilmiş, taş kesilmiştir. Bu müzik dalgasıyla bu kahkaha dalgasının bu hava içinde yamaçlardan nasıl süzülüp gelebildiğini sorarsan, alacağın karşılık şu olur. O yamaçta oturanlar senin insanların değil, yabancılardır. Sana bunu söyleyen insanların yüzünde ne kıskançlık, ne öfke, ne de kin vardır. Tersine, bu yüzlerde insan bir gurur sezer. Bu gurur elbette ki efendilerin uygarlığıyla ilgili değildir. Bu gurur bu insanların belki günün birinde insan gibi yaşamayı öğrenecekleri umudundan ileri gelmektedir. Bu umut belirsiz, sezilmesi güç de olsa. Osmanlı boyunduruğundan kurtulalı 100 yıl olmuştur. Bu insanlar kendi kasabalarını, kendi yaşantılarını, kendi zevklerine göre bir düzene koymak için çabalamışlardı. Yapılar yükseliyor, dar sokaklar genişletiliyor, Kurtuluş Savaşı kahramanlarına onur köşeleri ayrılıyordu. Günün birinde bu çabalar hızını yitirmişti. Bunca yıl süren tutsaklıktan sonra gelen özgürlüğün nimetleri elbette ki tam olarak toplanamazdı. Bir yön, bir yöntem işiydi bu. Bunu da onlara Kurtuluş Savaşı'nda kendilerine yardım eden dostlar öğretmeli, göstermeliydi. Nasıl çalışılacağını, yapıların nasıl kurulacağını, nasıl yasa yapıp nasıl yönetileceklerini onlara uygar uluslar öğretmeliydi. Bu uygar dostlar da işleri bitince hoşça kalın deyip kendi ülkelerine döneceklerdi. Yasaları, eğitim, toprak, su, polis örgütleri, aile hayatı, bütün bunlar İngilizlerin kanadı altında gelişecekti. Barbar bir ülkeye uygarlığın yerleşmesi için bu yüzyıllık çabaların sonucu olarak yerliler tek başlarına olduğunu unuttular. Sonra da kendilerine olan güveni yitirdiler tümden. Salt yabancılar bilebilirdi nasıl yaşanacağını ve ancak yabancıdan gelen, yerliyle ilgisi olmayan şeyler bir değer taşıyabilirdi. Böylece Mezohoralılar uysal, iyi kalpli, sessiz insanlar olmuşlardı. Onlara en büyük erdemi yazgıya boyun eğme ve uysallık olduğunu öğrettiler. Bir kuşak sonra da bir yurttaş olarak nasıl davranacakları, kendi ocaklarını nasıl derleyip, bacalarını nasıl tüttüreceklerini öğrenmek düşlerine tüm boş verildi. Unutuldu bunlar, yok oldu. Çaresizlik, yoksulluk, sıtma ve eğitimsizlik Mezohora insanlarının temiz hava borularını tüm tıkayı verdi. Biricik avuntuyu bir tas şarapta, bir çifte kağıtta arar oldu bura insanı. Esrar ve öbür uyuşturucu madde alışkanlıkları öylesine yaygın hale gelmişti ki şimdi kapılarının önünde dilenen babasız yavruları bile göremez, bunlarla ilgilenemez oldular. İşte böylesine bir kente, böylesine bir dönemde Vasil Kapsalis öğretmen olarak atanıp gelmişti. Kendisine kullanılmaz hale gelmiş bir ahır göstermişlerdi. Buranın okul olacağını söylemişlerdi. Kapısını açmıştı ahırın öğretmen. Ekşi bir küf kokusu yayılmıştı dışarı. Örümcek ağından tüller havalanıp ileri geri sallanmıştı. Ülkenin kalkınabileceği düşüne inanan, hayal gücü zorlu bir insanoğluyla ölüm alay ediyordu sanki. Kasabanın okulu yok değildi. Kurtuluşun o coşkun günlerinde kahramanların heykelleri için mermer kaideler yapılırken koca koca pencereli, bahçeli, ağaçlı, geniş bir okul binası da yapılmıştı. Ama bu bina şimdi İngiliz şirketine ambarlık ve şirketin kahyasına da konukluk ediyordu. İşte bu kahyaya, yani ustabaşı Stravolemis'e yaptı ilk ziyaretini öğretmen. Ben de birlikte gitmiştim. Belki bir buyruğu olur diye. Okul açılacak dedi öğretmen. Anahtarı teslim etmeniz için size bir haftalık süre veriyorum. Ben yeni öğretmenim. Kahya aval aval bakmıştı öğretmene. Gözlerini yarı yummuş, kedi bakışının kıvılcımlarını içeride hapsetmiş, koca gövdesini sağlama oturtmak için iki bacağını açmış, şimdi gök gürlemesine, şimdi yılan ıslığına benzeyen bir sesle konuşmuştu. Beğenmedin mi sana verilen okulu? Öbür öğretmen orada tam 18 yıl çalıştıydı. Nalları dikmeseydi daha da çalışacaktı. Bir saniye bile kalamam orada. Okulumu isterim ben. Gerisini git de şirketine anlat. Onunla hallet işini. Koca ortaokul çürük çarık bir yapıda idare etsin. İlkokula lüks istensin. Şaşırmışsın sen. Ortaokul ne yapar beni ilgilendirmez. Ben şunu bilirim. Bu bina ambar gibi. Ahırlar da okul gibi kullanılsın diye yapılmadı. Ne yapacaksan yap. Bir hafta sonra anahtarı teslim etmezsen zorla girerim içeri. Yeni öğretmenin bu davranışı tüm kasabayı çalkalamıştı. Bu çalkalanış pamuk tarlalarına kadar yayıldı. Maden ocaklarında, galerilerin derinliklerinde fısıltı oldu. Çocuklar parmakla gösteriyordu yeni öğretmeni. ''Bak lan yeni öğretmen!'' diyorlardı. Dimdik yürüyerek geçişini seyrediyorlardı. Yürümesi sağlam, adımları güçlü, başı dimdikti öğretmenin. Çocuklar da onun gibi yapıyorlardı şimdi. Başları dimdikti, göğüsleri dışarı çıkık, seslerini kalınlaştırarak konuşuyorlardı. Bir an için sıtma nöbetlerini bile unutur oluyorlardı. Ve dedi ki öğretmen, bir hafta sana süre, anahtarı teslim etmezseniz yıkarım ambarınızı, bunu bilesiniz. Kahya ne dedi peki? Öğretmene yumruk atmak istemişti, öğretmen bir bakışta onu yerine mıhlamış. Doğru mu bu? He öyle diyorlar ya. Aslında öğretmen demiş ki Kahya'ya, bana bak demiş, bana kafa tutuyorsun ya hesabın yanlış demiş. Dikilmiş karşısına, boyunun ondan daha uzun, göğsünün de daha kabarık olduğunu görsün diye. Sonrası tıs, ses yok köpekte. Göreceksiniz bak, alacak okulu ellerinden. Nah, kertiyorum şuracağı, beni dedi dersiniz. Belki de beceremeyecek bu işi ama hiç olmazsa çocuklar, hırsız olduklarını yüzlerine vurdu ya, sen ona bak. Sus lan yavaş konuş. Duyarlarsa iflahımızı keserler, iş vermezler sonra. Öğretmen başka, arkası var onun. Ne konuşuyorsun sen be, arkası varmış. Kim yitirmiş de o bulmuş arkayı. Biz olalım ona arka. Borç para bulup pazara ona bir ziyafet çekelim. Varsın kokusunu alsınlar. Ne olacaksa olsun. Maden ocağında gün hep bu konuşmalarla geçmiş, hiç yorgunluk duymamıştık. Öbür günler de peş peşe birbirini izledi. Kölelerin tek düze çalışmasını belirleyen o can sıkıntısından, bezginlikten, uyuşukluktan eser kalmamıştı geçen günlerde. Yaşantılarına merak yoluyla gelen bir heyecan egemen olmuştu. Yavaş yavaş damarlarındaki kan kaynıyor, uzun bir uyuşukluk süresinden sonra umutlar yeni baştan canlanıyordu. Bir kumarbaz sabırsızlığıyla bekliyordu herkes pazarı. Sabah pususunda fundalıklarda kuşkulu bir hışırtı duyan, ormandaki kuru dalların hafifçe çıtırdadığını işiten avcının o tatlı yürek çarpıntısını andıran bir şey pır pır ediyordu yüreklerinde madencilerin. Öğretmeni karakol komutanının çağırttığını öğrenmişlerdi. Nedenini bilmiyorlardı ama heyecanlanmaları bunu sezdiklerine tanıklık ediyordu kendilerine. Komutan demiş ki öğretmene, ya açarsın okulunu sana gösterilen yerde ya da toplarsın pılını pırtını doğru geldiğin yere. Ha, peki öğretmen ne karşılık vermiş? şey demiş ki havalandırılması, aydınlanması için iki pencere açarlarsa girerim demiş. Anlaşmışlar desene, ne gelir ki elinden zavallının? O da can, nasıl başa çıksın canavarlarla? Kazmalar, kürekler yeniden ağırlaşmış, kalemler işlemez olmuştu madencilerin o eski tempolarıyla. Ne geveliyorsun be, bana söylenenler bambaşka. Komutan demiş ki öğretmene, olmaz demiş. O da cevap vermiş, benim demiş gerçek ev sahibi, konuk sizsiniz demiş. Varın kızın demiş, küplere binin, yapamazsınız bu istediğinizi. Kötü alıştırmışlar sizi demiş. Milletin ağzı var dili yok ama benimle başa çıkamazsınız demiş. Kim verdiyse yanlış vermiş size öğüdü. Ben öğretmenin komutana bunları dediğini duydum. Senin gevelediklerini değil. Ellerindeki iş araçları düşünceye dalmışçasına bir an için öylece havada kalmıştı. Sonra hızla inip kayalara saplandılar. Araçların çıkardığı ses demirci körüğüne benzeyen solumalarına karıştı madencilerin. Öğretmen heriflerin başına çok işler açacak. Bahse girerim. Küplere binecek herifler. Yiğit kişi öğretmen, şaka değil. Ta baştan belliydi zaten. Böyle yiğitlerle başa çıkılmazsa. Bazı anlar damarlardaki kan, uyuyan onuru, ayaklar altındaki iradeyi ateşlemek için uyanır. Sonunda öfke gelip kayıtsızlığı yaksın da kül etsin, yok etsin diye. Şimdi madenciler kendi içlerinde, kendi benliklerinde uyanan yiğitlik üstüne konuşuyor, tutsaklıklarını alt üst eden garip bir cesaret ve inadı, isteği onaylıyorlardı. Bu konuşmalarının yeni öğretmen için değil, aslında kendi yeniden doğuşları için olduğunun farkında olmadan. Bu zavallı kentin ruhu çok uzun süren bir narkozdan yeniden uyanıyor, yeniden güneşe yüceliğini kazandırıyordu. Başlarının üstünde bulutlu bir sonbahar güneşi vardı sanki. Bir göz uzun yıllar süren uyuşturucu kayıtsızlığın yemyeşil küfünü kurutup yok etmek için güneşin o sıcacık ışınlarına engel oluyordu. Hafta olağanüstü hiçbir şey olmadan geçmişti. Maden ocaklarında ve pamuk tarlalarında olumlu hiçbir davranışa rastlanmamıştı. Pazartesi sabahı okulun kampanası uzun süren bir sessizlikten sonra yeniden çalıyordu tam saatinde. 70 öğrenciyle ortaokuldan kampana kaldırılmıştı. Bayan Kemp'in sinirlerine dokunuyormuş da ondan. Alandaki saatle işlerini görüyordu ortaokul. Olağanüstü durumlarda da evlere hademeleri, öğretmenleri salıyorlardı haber ulaştırmak için. O sabah büyükler çoktan gitmişlerdi işlerine. Çocukların akıl danışacak kimseleri kalmamıştı ama gene de yeniden o ahıra girecekleri için yürecikleri ezikti. Yeni okulda hiçbir hareket görülmemişti. Çocuklar aslında okul binasıyla ilgilenmiyorlardı. Bir yıl daha bu ahır onlar için okul çatısı yerine geçebilirdi. Çocukları üzen, kendilerine öğretmen olacak yiğit bir kişi üstüne kurdukları düştü. Büyüklerin gönlünde yok olan bir düşün sonucu pek öyle gürültülü olmaz. Ama çocuklar, kampana sesini duyar duymaz ağlamaklı olmuşlardı. Cenaze törenine gideceklerdi sanki. Yitirilmiş bir savaştan dönüyorlardı girsin geri, perişan. Ama o sabah kampana sesi duyulduğuna göre öğretmenin kasabanın boğucu havasını alt etmesi gerekirdi. Bu havayı solumayanlar, kampana ipinin çekilebilmesi için nasıl bir güce sahip olmak gerektiğini kestiremezler. Ve biz şimdi bu yerde bir tanıdığımız olmadığına göre hiç olmazsa bu ilk gece Kapsalis ailesiyle biraz sohbet etmeliyiz. Belki böylece okulun açılabilmesi bakımından gereken gücü ölçebilmek için bir ölçü aracı ele geçirebiliriz. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 44.